Ayrım 19.
Sayfa 278. Zarfı iki koltuğun arasındaki kolluğun üstüne bıraktı. Artık çıkmalıyım. Eğer orada durakta beklemezsem otobüs durmayabilir. Kapıyı açmasıyla birlikte içeri dolan rüzgar onu bu lüksten ayırmak istercesine yeniden etrafını sardı. Bunu unutma. Dolores para dolu zarfı ona doğru uzattı. Onu unutmadın diye yanıtlayan Jud elini uzatmadan dışarı çıktı ve yavaşça kapıyı kapadı. Jud hapisten çıkanlara geçici olarak barınma olanağı tanıyan yurda vardığında oldukça geçti. Çevredeki tüm dükkanlar kapanmıştı, girişler ve vitrinlere demir parmaklıklar indirilmişti. Tek ışık sokak lambalarından ve yolun sonundaki Burger King'in pencerelerinden sızan floresan ışığıydı. Jud bir süre için kalacağı geçici yurdun kapısını çaldı. Hemen ardından kapıyı açan otomatiğin sesi duyuldu. Verilen belgeleri doldurdu ve ona ikinci kattaki 4 numaralı oda verildi. Anahtar vermeyecek misiniz diye sordu. Kilit olmadığına göre gerek yok. Jud 4 numaranın önüne geldiğinde bu sözlerin anlamını anladı. Odanın her duvarına 2 katlı birer ranza aynen gençlik yurtlarını andırır şekilde yerleştirilmişti. Giysiler, havlular ve ayakkabılar yerlere saçılmış ya da yatakların metal başlıklarına asılmışlardı. Oda boştu. Giriş antresine döndü, bir yerlerden sesler geliyordu. 1 ve 2 numaralı odalara bir göz attı. Aynen kendine verilen oda gibiydi buraları da. Her taraf ranzayla doluydu ve odalara terle karışmış ağır bir sigara dumanı kokusu hakimdi. Sesleri izleyerek koridorun sonuna kadar ilerledi ve orada oturma salonunu buldu. Burası bir köşesindeki televizyonda oynayan sitcom'u kimsenin seyretmediği büyükçe bir odaydı. Odanın tam ortasındaki masada oturan 6 adam kendilerini oynadıkları kağıt oyununa kaptırmışlardı. Diğer adamlarsa onların yakınına çektikleri sandalyelerle ikinci bir sıra oluşturmuş oyunu seyrediyorlardı. Hepsi sigara içiyordu. O da göz gözü görmeyecek kadar dumanlı ve havası soluk alınamayacak derecede ağırdı. Birden midesi bulanan Jud kapı pervazına yaslandı. Burası da aynen her akşam North Central'daki oyun partilerini andırıyordu. Bir an kendini oradaymış gibi hissetti. Salıverilmesi sanki her tutukluda olduğu gibi yalnızca bir çeşit özgürlük düşüydü. Uykuyu alabildiğince güzel, uyanmayı ise olduğunca zor kılan bir düş. Ancak burada masanın ortasında tutukluların kumar oynadığı sigara paketleri yerine kırışmış banknotlar duruyordu. Ve yine o anda odanın 3 koridorun açıldığı B blok avlusundan çok daha basık olduğunu ve pencerelerinin doğrudan sokağın parlak ışıklarını yansıttığını algıladı. Her biri gerçek bir suçlu olan bu adamlar hapisteki yaşamlarını buraya, bu odaya taşımışlardı. Jud ilk korkuyu atlattıktan sonra istemeden gülmeye başladı. Gerçi bir anlamda acı bir gülümsemeydi bu ama gülüyordu işte. Böylesi bir anın, özgürlük şansı bulabilmenin hayaliyle yanıp tutuşan, tek düşleri bu olan binlerce tutuklu vardı. Hiç kuşkusuz bu kişiler de geceler boyu uyanık yatıp hapisten çıktıklarında neler yapacaklarının hayalini kurmuşlardı. Ama işte şimdi dışarıdaydılar ve aynen içerideyken ne yapıyorlarsa onu yapıyorlardı. Onu ya duymuş ya varlığını fark etmiş olmalılardı. Başlarını kaldırıp onu soğuk bakışlarla süzdüler. "Kahretsin, ne sırıtıyorsun öyle seni sersem tavuk?" dedi aralarından biri. Bu da tipik bir hapishane davranışıydı. Son 5 yıldır bu davranışla karşılaşmamıştı. Ama son hafta en yeni mahkum B koğuş bloğuna getirildiğinde de aynı şeyi yaşamıştı. Yok bir şey. Jud arkasına dönüp onları kağıt oyunlarıyla baş başa bıraktı. Akşam yemeği için Burger King'e gitti. Yakın çevrede açık olan tek yer burasıydı ve uzaklara gidip araştırmak için hava gerçekten de çok soğuktu. Arka kısımda bir yere oturup parlayan plastik sandalye ve masaların ötesinde boş ve sessiz çevreye baktı. Dışarıdaki ilk gecesinin nasıl olacağının hayalini kurmuştu birçok kez. Daima yumuşak, temiz, rahat bir yatak, güzel aydınlatılmış bir restoran ve tüm benliğini kaplayan bir sevinç görmüştü bu düşlerinde. Geceleri dolduran bu düşlerin hiçbirinde eski bir ranza, boş bir Burger King hayal etmemişti. Ama özgürlük sevinci oradaydı ve o anda başka hiçbir şeyin önemi olmadığını anladı. Cüt giysilerini çıkarmadan uyudu ve ertesi sabah gün ışığına çıkmadan önce yalnızca yüzüne birazcık su çarpmakla yetindi. Eski tutukluların birçoğunun gözaltı memurlarına görünme sorumlulukları vardı. Ama Jude'un mahkumiyet kararı böyle bir şeyi yapmasını gerektirmiyordu. O mahkum olduğu sürenin tamamını içeride yatarak geçirmişti. Şartlı tahliye hükümleri uygulanmamıştı. Dolayısıyla da gözaltı memuru yoktu. Ancak yine de onu desteksiz olarak dış dünyaya salıvermemişlerdi. Hapisten çıkanlara iş bulan bir sosyal hizmetler şirketiyle randevusu vardı. Jude şirketi buldu ve Bay Travis bekleme odasına gelip onu alana dek yaklaşık 45 dakika bekledi. Bay Travis sosyal danışmandan çok inşaat işçisini andıran iri yapılı, kaslı bir tipti. "Bana Mike diyebilirsiniz," dedi onu görünce. "Benimle gelin. Buraya ilk kez gelenlere hep benim almaya gelmem gerekir. Aksi takdirde bu labirentte doğru yolu bulmaları olanaksız." Jude'u küçük odacıkların bulunduğu dar yollardan geçirerek kendi bürosuna götürdü. "Önden geçin," diyerek Jude'u odasına aldı. Mike da Jude'un arkasından odaya girerek yazı masasının başına oturdu. Önünde açık bir klasör duruyordu. Kısa bir süre için klasöre dikkatle baktı. "Bu sabah evraklarını inceledim ve elimizdeki olanakları gözden geçirdim. Belki tam olarak istediğimiz gibi bir iş olmayacak ama..." "Fark etmez," diye söze karıştı Jude. "En aşağılardan başlayarak yükselmem gerekeceğinin bilincindeyim." Mike sıkılmışçasına başını çevirdi. "Bu iyi. Elbette ki bu yaklaşımınız çok doğru. Hatta gerekli de. Ama biliyor musunuz ki bu durumda çalışarak yükselmekten çok başka bir yerde daha iyi bir fırsat beklemenizde yarar olacak." "Anlıyorum," dedi Jude. Mike'ın ne demek istediğini çok iyi anlıyordu. En kötü olasılığa bile hazırlamıştı kendini. Sordu. "Önerdiğiniz iş neydi?" "Burada hapishanenin mutfağında çalıştığımız yazılı. Buraya pek uzak olmayan kaliteli bir restoranın mutfağı için bir yardımcı aranıyor. Oradakiler çok hoşgörülü insanlar. Hatta ağır cezada yargılanmış kişileri bile işe almaya hazırlar." Jude hapishanenin mutfağında çalıştığı günleri düşündü. Anımsadığı yağlı tencerelerden çok, derin eviyenin başında okudukları Muhteşem Gatsby, Çanlar Kimin İçin Çalıyor, İki Şehrin Hikayesi ve tüm diğer kitaplardı. "Son 2 yılda hapishanenin yönetim bürosunda çalıştım," dedi. "Hatta salıverilmemden önce orayı yönettiğimi bile söyleyebilirim. Dışarıdan lise bitirme sınavlarını verdim ve kolej diplomamı aldım. Hem de iftiharla," diye ekledi. "Biliyorum, bütün bunları evraklarınızda okudum. Bunları başarmış olmakla gurur duyabilirsiniz. Benim işimin en zor tarafı da bu. Karşıma sizin niteliklerinize sahip birinin gelmesi. Sorun eski tutuklu çalıştırmaya hazır çok sayıda firma bulunmaması. Üstelik ne kadar nitelikli olursa olsun firmaların birçoğu bunu kabullenmiyorlar. Gerçi birkaç tane var ama onlarda da şu sıralarda boş yer yok. İnanın bana bunu araştırdım ama ne zaman bir fırsat çıkacağı da bilinmez. Bu yüzden şimdilik geçici olarak sizi bu işe yerleştirebileceğimizi, böylece sizin hem gereksinimlerinizi karşılayabileceğimizi hem de çalışma azminizi gösterebileceğimizi düşündüm. Başka iş yok mu elinizde?" "Üzgünüm, ne yazık ki yok. Aslında bu konuda yardımcı olabilecek bağlantılarınız olsaydı, sizin için çarkları hareketlendirebilecek bir yakınınız, tanıdığınız. Bunu söylemekten hiç hoşlanmıyorum ama günümüzde maalesef işler böyle yürüyor. Eğer yardımcı olabilecek biri varsa..." Jude adamın evraklarından onunla ilgili tüm bilgileri alamamış olduğunu memnuniyetle fark etti. Mike kim olduğunu, özellikle de annesinin kim olduğunu bilmiyordu. "Hayır," dedi, "kimsem yok. Annesinin yardımını istemiyordu. Şimdi değil. Hukuk okumaya başlayınca zaten yardıma gereksinimi olmayacaktı. O zaman nasıl olsa okul kütüphanesinde filan bir iş bulabilecekti. O zamana kadar da bu önerilen işi yapacaktı. North Central'de 5 yıl geçirmişti. Bunun yanında birkaç ay bulaşık yıkamak neydi ki? Tamam," dedi, "bu işi kabul ediyorum. Size söz veriyorum, sizin için daha uygun bir iş bulmaya çalışacağım. Bundan dolayı size minnettar olurum. İşe asgari ücretle başlayacaksınız. Ama isterseniz fazla mesai ve primle gelirinizi arttırabilirsiniz. Buyurun, işle ilgili bilgiler burada." Mike yazı masasının üstünden bir kağıt uzattı. Jude kağıdı aldı. "Ne zaman başlayabilirim?" "Yarın. Sabah vardiyasında elemana ihtiyaçları var ve mesai 6'da başlıyor." Jude kendi kendine sabah 6 vardiyasıyla işe başlayan restoranın nasıl bir yer olabileceğini soruyordu. Elindeki kağıda bir göz attığında yanıtı buldu. Sunshine Diner'da çalışacaktı. Ucuz bir restorandı burası. Ne fark ederdi ki? Sabah vardiyasında çalışmak belki daha iyi bile olacaktı. Böylece okullara başvurularını hazırlamak için yeterince zamanı olacaktı. Tamam dedi, sorun değil. Yurtta kalıyorsunuz değil mi? Bence bu çok iyi. İnsanın bir şeyler paylaşmış olduğu insanlarla bir arada olmasında yarar var. Başka suçlular diye düzeltti Jude. Adam söylediklerinin ne anlama geldiğini sezinlemiş olmalıydı. Hemen ekledi. Başlangıçtan itibaren yalnız yaşamak durumunda kalanlar beni her zaman için endişelendirmişlerdir. Tabii en iyisi insanın ailesinin yanına dönebilmesi. Ama bu olmayınca yurt en iyi çözüm. Marvin'le tanıştınız mı? O da müşterilerimden biri. Eğer onunla karşılaşırsanız lütfen ona kendisiyle konuşmam gerektiğini iletin. Son randevumuza gelmedi. Marvin'e rastlasa bile sosyal danışmanın onunla görüşmek istediğini asla söylemeyecekti. Bu yapmayı düşünebileceğim son şey olabilir diye geçirdi aklından Jude. Beni telefonla arayıp duruma ilişkin bilgilendirin ve taşınırsanız bana yeni telefon numaranızı muhakkak verin ki gereğinde size ulaşabileyim. Olur, yaparım. Güzel. O zaman iyi şanslar. İşlerinizde başarılar. Mike ayağa kalkıp elini uzattı. Jude kendine uzanan bu eli sıkarak dışarı çıktı. Jude ertesi sabah 6'da Sunshine Diner lokantasına arka kapıdan girip mutfağa gitti. Orası sıcaktı ve insan kaynıyordu. Jude konuşacağı kişiyi hemen kolayca buldu. Bu yıllarca emir altında yaşamanın ona kazandırdığı bir hünerdi. Kimsiniz diye sordu Jude'un kendine doğru geldiğini gören adam. Bugün burada işe başlıyorum. Adım... Ah, sen yeni eski tutuklusun öyle değil mi? Umarım senden öncekinden iyi çalışırsın. O 3 gün kaldı. Bence bu gerçek bir rekor. Şimdilik bir hafta deneme yapalım, tamam mı? Bulaşık işinde çalışacaksın. Senin becerikliliğini sınamak için hemen küçük bir sınav yapalım. Su muslukları saat yönünde mi yoksa ters yönde mi açılır? Bekliyordu. Yanıt yok mu? Senin bulaşık uzmanı olduğunu düşünmüştüm. Bugün artık kimseye güvenilemiyor, kimse gerçeği söylemiyor. Herkes kendini uzman sanıyor ama ben iyi kalpli bir insanım. Bundan dolayı seni denemeye karar verdim. Bulaşık yıkayacaksın. Tencere, tava, çatal, kaşık filan. Bıçak dışında her şeyi. Bazı önlemler almamızda yarar var. Sırıttı. Jude adamın onu kışkırtmaya çalıştığını biliyordu. Ama North Central'e girdiğinden bu yana bu tür davranışlara alışıktı. Daha küçük bir çocukken yüzüne düşündüğü anlaşılamayan bir ifade vermeyi biliyordu. Ancak kapishane ona bu ifadeyle uyumlu iç huzuruna da ulaşmayı öğretmişti. Bunu kendi kendine eğitmesine borçluydu. Öğrenmeye başladığında önceleri tek düşüncesi annesini etkileyebilmek için avukat olmaktı. Ama sonradan öğrendiklerinin ona hiç aklına bile gelmeyen dallarda bile yardımcı olduğunu fark etmişti. Böylece Jude yeniden bulaşık evresinin başına geçti ama bu onu hiç rahatsız etmiyordu. Bu kötü durumu yalnızca kısa, geçici bir süre içindi. Sabah güneş doğmadan uyanıyor, gün ağarmadan boş otobüste Diner'a gidiyor, orada saat 6'dan öğleden sonra 15'e kadar bulaşık yıkıyor ve sonra yeniden soğuk sonbahar öğleden sonrasına çıkıyordu. Mutfaktaki personelin çoğu İspanyolca konuşuyordu. Çevresindekiler genellikle o orada değilmişçesine umursamadan birbirleriyle sohbet ediyorlardı. Birkaç kısa deyimle Buenos dias, como estas? Onlarla dostluk kurmaya çalışıyorduysa da diğerleri başlarını çeviriyor, dudak kıvırıyor ve küçümser pozda arkalarını dönüyorlardı. Onun için gün aslında işten sonra başlıyordu. Diner'dan sonra doğruca şehir kütüphanesine gidiyordu. Birinci haftasını çevredeki hukuk fakültelerini araştırarak geçirdi. Aralarından başvurmak için 10 tanesini seçti. Her başvurunun boşa bile gitse $10 maliyeti olacağı gerçeği karşısında 10 başvurunun yeterli olduğuna karar verdi. Bunlardan başvuracağı 2 üniversitenin kabul etmesi bile bir düşten öteye gitmiyordu. Oralara alınabilmesi büyük şans olacaktı. Diğer 8'ini ise kabul şansının olabileceğini düşündükleri arasından seçti. Notları ortalamanın çok üstündeydi ve LSAT-TA Hukuk Fakültesine kabul sınavı en üst derecelerde %95 tutturmuştu. Üniversiteleri belirledikten sonra bir öğleden sonrayı başvuru formları için istek mektupları yazmakla geçirdi. Bazı üniversitelerin formları ise doğrudan bilgisayardan indirilebiliyordu. Diğerlerini beklerken onlar için hemen harekete geçebilirdi. 3 hafta içinde Joe tüm başvuru formlarını göndermiş, yanıtları bekler duruma geçmişti. Bu amaçla bir posta kutusu kiralamıştı. Üniversitelerden birçoğu tüm yıl boyunca başvuruları değerlendirdikleri için sonbaharda nerede eğitime başlayacağını öğrenmek için ilkbaharı beklemesi gerekmeyecekti. Hatta belki hemen o yaz birkaç kurs da alabilecekti. İlk yanıt 4 haftadan da daha önce düşlediği üniversitelerden birinden geldi. Titreyen elleriyle zarfları açtı. Üniversitemize başvurduğunuz için teşekkür ederiz. Maalesef bildirmeniz gerekir ki daha fazlasını okumasına gerek bile yoktu. Buraya başvurmak zaten gereksiz bir cesaretti. Tabii ki denemiş olmakta yarar vardı ama oraya alınmaması gerçekten de hiç sürpriz değildi. Ayrıca halen 9 üniversite daha vardı sırada. Ancak nezaketle başvurusunu geri çeviren üniversite sayısı 6'yı bulduğunda sinirleri bozulmaya başladı. Sonra bunların sayısı 7 oldu, 8 ve 9. Ancak Jude'un hala umudu vardı. 10. üniversite son şansı, aynı zamanda olma olasılığı da en yüksek olanıydı. Bu garanti gözüyle bakıp başvurduğu üniversiteydi. Onu kabul edeceği kesin olan da buydu zaten. Oraya kabul edilmiş olmak pek önemli sayılmazdı. Ama yine de varsın olsun diye düşünüyordu. Orada da okusa avukat olabilecekti. Ki bu da Anna için yeterli olacaktı hiç kuşkusuz. Son mektup gelene kadar 3 işkence dolu hafta daha geçti. Heyecanla mektubu açtı ve daha ilk sözcükleri okuması sonucu anlamasına yetti. Üzülerek bildiririz ki 36. Hukuk okuma hayali suya düşünce Jude başka bir hayalini hayata geçirmeye karar verdi. Hemen ertesi gün öğleden sonra için Hartford Courant'ın bulunduğu caddede buluşmak üzere David ile sözleşti. Jude David'i omzunda sırt çantası, başı soğuk, acımasız rüzgara rağmen açık bir halde binadan çıkar çıkmaz gördü. Uçuşan altın sarısı saçları görünmeyecek gibi değildi. Jude, David, Jude'un elini 2 elinin arasına aldı. Tanrım, nihayet dışarıdasın. Konuşabileceğimiz bir yer var mı diye sordu Jude. Elbette, hiç kuşkusuz. Hemen köşede bir yer var. Jude onu izledi. Kısa bir süre sonra Jude'un yalnız olsa asla girmeye cesaret edemeyeceği kadar seçkin bir restoranda karşı karşıya oturuyorlardı. Jude'un menüye bakmasıyla kapaması bir oldu. Burada yiyeceği bir kap yemek neredeyse tüm günün kazancına mal olabilirdi. Garson yanlarına gelerek bir şey yemek isteyip istemediklerini sordu. David bir bira ve yanında biftek sipariş etti. Buranın biftekleri mükemmel dedi Jude'a dönerek. Yemek yedim diyen Jude'un aslında diner'da yediği öğlen yemeğinin üstünden yaklaşık 8 saat geçmişti. Ben bir şey istemiyorum, teşekkürler. Garson siparişleri aldığı bloknota bakarak hiçbir şey mi diye sordu ve gülümsedi. Bakışlarından Jude'un içinde bulunduğu durumu anlamışa benziyordu. Neyse ki David durumun farkında bile değildi. Eğer mümkünse bir fincan çay lütfen. Çay mı içeceksin diye sordu David garson gittikten sonra. Neden olmasın? Bilmem, David düşünceli görünüyordu. Aslında bir nedeni yok. Jude David'in neden böylesine şaşırdığını biliyordu. Bu yüzden ufak bir şaka yapmakta sakınca görmedi. Saf bir ifade takınarak, Kodes'te herkes çay içer dedi. Her türden bitki çayları. Şaka yapıyorsun, hiç aklıma gelmezdi ki. Sonra birden sustu. Ama tabii dalga geçiyorsun. Ben de amma enayiyim ama. Üzgünüm, bir an kendimi tutamadım diyen Jude kısa bir aranın ardından hemen ekledi. Bak, bana benim onayım olmadan hiçbir şeyi gazetende yayınlamayacağına dair söz vermelisin. Hatta şimdi ilk hapisten çıkmış olduğumu bile. Yalnızca sana artık bunu yapabileceğini söylediğim zaman benim hakkımda bir şeyleri yayınlarsın. Ama bu arada seni uyarmak da isterim ki. Umudum böyle bir şeyi asla yapmak durumunda kalmamak. Jude heyecanla David'in yanıtını bekliyordu. Bir gazeteciden haber olamayacağını belirterek yardım istemek olacak şey miydi? Ama başka ne yapabilirdi ki? Yani bana bu konuda hiçbir şeyi yayınlama hakkı tanımayacağını mı söylemek istiyorsun? Öyle gibi. Ama bu çılgınlık dedi David. Bu konuda bir şey yazamayacak olmayı aklım almıyor. Bu beni deli ediyor. Yine de gülümsüyordu. Biliyor musun ki aslında bu pek umurumda da değil. Sana söz veriyorum dediğini yapacağım. Sahiden mi? David bir elini göğsünün üstüne koyup diğerini kaldırdı. İzcilik onurun üzerine söz veririm. Böylece Jude her şeyi David'e anlattı. Bunu yapmakta zorlanacağını düşünüyordu ama tek zorluğu uygun sözcükleri bulmakta çekti. Anlatmaya babasının ölümüyle başlayıp Harry ile hapishanedeki tartışmasına kadar her şeyi ayrıntılarıyla anlattı. Ancak hapiste geçen son 5 yılın büyük kısmını atlayarak yalnızca dışarıdan lise bitirme ve kolej sınavlarını başarıyla verdiğinden bahsetti ve hukuk okumayı planladığını söyledi. David karşısında oturup öykünün tamamını tek bir sözcük bile etmeden dinledi, sonra birden patladı. Böylesi bir fedakarlığı aklım almıyor. Yaşamından 5 yıl. Peki ya şimdi ne yaptığını söylemiştin? Şehrin en pis lokantasında bulaşık yıkadığını mı? Doğru. Eğer işbirliği yapmayı kabul etmeseydin, annen asla ama asla belediye başkanı olamazdı. Harry belki de bunda haklıydı. Bölge savcılığı görevinden de olabilirdi. Ne olurdu ki? Şimdi lüks bir avukatlık bürosunun ortağı olarak yılda en azından yarım milyon dolar kazanırdı. Sen ise Benton'u bitirmiş, koleje gitmiş olurdun ve şimdi tahsilini kendi seçeceğin hukuk fakültesinde devam ederdin. Jude bir an için bu söylenenleri düşündü ve Benton'dan sonra koleje ve şimdi de hukuk fakültesine gittiğini hayal etti. Konuya bu açıdan bakınca şimdi hukuk eğitiminin birinci yılında bile olabilirdi. Sonra birden aklına geldi. Hukuk okumaya Benito'nun başına gelenlerden sonra karar vermişti ve eğer Benton'da kalmış olsa mezun bile olmamış olabilirdi. Koleje ise asla gidemeyebilirdi. Belki de adam olmam için başıma Benito olayı gibi korkunç bir şeyin gelmesi gerekiyordu diye düşündü. Belki de başka hiçbir şey onda bu etkiyi yapamayacaktı. Hapiste bulunmak onun başka hiçbir şeyine değilse bile eğitimine olumlu katkıda bulunmuştu. Bu düşünce yanıt vermesini kolaylaştırdı. Neyse, olan oldu artık, yapacak bir şey yok. Niçin olmasın? Biliyor musun ne yapabiliriz? Senin itibarını geri kazanabiliriz. Sicilini temizletebilir ve ben de bu öyküyü yazarak... Asıl sorun bunun hiçbir kanıtı olmaması dedi Jude. Yani elle tutulur bir kanıtın olmaması. Eğer kanıt vardıysa bile Harry'nin bu 5 yıl içinde onları ortadan kaldırmış olduğundan emin olabilirsin. Ancak bunun önemi yok. Eğer kanıtımız olsaydı bile senin bunu yayınlamayacağın konusunda anlaşmıştık. Asla açıklamayacağına söz vermiştin. Anımsıyorsun değil mi? Anımsıyorum dedi David. Sözünü tutacağım ama Tanrı aşkına niçin bunda ısrar ediyorsun? Benito yüzünden diye düşündü Jude. Old Man River yüzünden. Ancak yüksek sesle söyledikleri farklıydı. İntikam almak gibi bir isteğim yok. Harry ve Emma'yı mahvetmek gibi bir düşüncem yok. Bunlar ortaya çıktığı takdirde her ikisinin çok zor duruma düşeceklerinden eminim. Tek isteğim hakkımı almak. Emma gerçeği öğrenmeli. Hepsi bu. Peki ama bunu nasıl yapacağız? Kanıt olmadığı sürece Emma'ya gerçekleri nasıl anlatacağız? Bunun için tek olasılık ona her şeyi Harry'nin itiraf etmesi. Peki ama Harry'yi nasıl konuşturacağız? İşte dedi Jude. İşin asıl püf noktası da bu.